Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Hac, Paulo Coelho, Can Yayınları, 1. Basım, Ağustos 2006. Türkçe'ye çeviren Celal Üster, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Kasım 2006, okuyan Güzin Arar. Kente dün geldim. El Cebrero yakınlarındaki Pedrafita'dan Compostela'ya giden otobüsü yakaladım. Otobüs iki kent arasındaki 150 kilometreyi 4 saatte aldı. Bu da bana Petrus'la yaptığım yolculuğu hatırlattı. Bazen aynı mesafeyi 2 haftada yürüdüğümüz olmuştu. Biraz sonra Santiago'nun mezarına gidip Meryem anamızın deniz kabukları üstüne işlenmiş suretine bakacağım. Sonra da en kısa zamanda Brezilya'ya giden bir uçağa atlayacağım. Yapacağım o kadar çok iş var ki başımdan geçen her şeyi anlatacağım bir kitap yazmayı düşünüyorum. Ama hemen değil. Paulo Coelho, 1986'da bir hac yolculuğuna çıktı. Pirenelerden Santiago de Compostela'ya uzanan 700 kilometrelik ortaçağ yolunu yürüdü. Hac, yazarın hacıların Santiago Katedrali'ne varmak için bin yıldır yürüdükleri bu yolla yaşadığı heyecan dolu serüvenlerin öyküsü. Yalnızca Simyacı romanının yolunu açan ilk önemli romanı olduğu için değil, yazarın felsefesindeki insan sevgisini eksiksizce dile getirdiği için de Hac'ın Coelho'nun yapıtları arasında onsuz edilemez bir yeri var. Hac, sıra dışının sıradan insanların yolu üstünde olduğunu anlatan büyüleyici bir roman. Paulo Coelho, 1947'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde doğdu. 1988'de Simyacı'nın yayımlanmasıyla birlikte Coelho için başarılarla dolu bir yazarlık hayatı başlamış oldu. Coelho'nun Can Yayınları arasında bulunan kitapları yalnızca çok satan listelerinin üst sıralarına yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal ve kültürel tartışmalara da yol açtı. Paulo Coelho pek çok saygın ödülün de sahibi oldu. Bunlar arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve Fransız Legion d'Honneur nişanı da vardır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho ayrıca dünyanın pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Celal Üster 1947'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. Cumhuriyet Gazetesi Kültür Servisini yönetti. Cumhuriyet Kitabın yayın yönetmenliğini üstlendi. 1983'te George Thompson'ın Tarih Öncesi Ege adlı yapıtının çevirisiyle Yasko Çeviri Dergisi'nin Azra Erhat ödülüne değer görüldü. Yaroslav Haşek'ten George Orwell'a, D.H. Lawrence'dan Iris Murdoch'a, Juan Rulfo'dan George Luis Borges'e, Mario Vargas Loza'dan John Berger'a pek çok yazarın yapıtlarını dilimize kazandırdı. 20 yıl sonra, Fransa'nın güneyindeki bir kentte bir bahçede oturmaktayım. Karşımda yükselen dağları seyrediyorum. 20 yıl önce dağların şu anda bulunduğum yerden pek de uzakta olmayan bir noktasından yürüyerek geçmiştim. Santiago yoluyla ilişkim böyle başlamıştı. Zamanda geriye gidiyorum. Bir öğleden sonra bir kahve, bir maden suyu, sohbet eden, gezinen insanlar. Ama bu kez mekan Leon yöresinin ovaları, dil İspanyolca doğum günüm yaklaşmakta. San Jean Pied de Borta'dan yola çıkalı epey olmuş. Santiago de Compostela'ya giden yolun yarısından fazlasını ardımda bırakmışım. İleriye bakıyorum. Tek düze bir görünüm, kılavuzun ıssızlığın içinden fırlamış gibi görünen barda kahvesini yudumlamaktı. Geriye bakıyorum. Aynı tek düze görünüm, tek fark ayak izlerimin toprakta duruyor olması. Ama bu geçici bir durum. Hava kararmadan rüzgar ayak izlerimi silmiş olacak. Her şey gerçek dışı görünüyor gözüme. Burada ne arıyorum? Yola çıkalı haftalar oldu ama bu soruyu kafamdan atamıyorum. Bir kılıcın peşindeyim. Katolik Kilisesi'nin küçük bir kolu olan sırlar ve gizemlerden uzak durarak dünyanın simgesel dilini anlamayı amaçlayan Ram'ın bir ritüelini yerine getiriyorum. Aldatılmış olduğumu, ruhsal arayışın duyular ve mantık olmadan gerçekleştirilemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi Brezilya'da işlerimin başında bulunmam daha doğru olurdu diye geçiriyorum aklımdan. Ruhsal arayış konusundaki içtenliğimden kuşku duyuyorum. Çünkü asla ortaya çıkmayan bir tanrıyı aramak, vakti geldiğinde dua etmek, tuhaf yollardan geçmek, zora gelmek ve saçma bulduğum buyruklara uymak çok zahmetli bir iş. Evet, içtenliğimden kuşku duyuyorum. Petrus'un geride bıraktığımız günler boyunca yolun herkese, en sıradan insanlara bile açık olduğunu söyleyip durması beni düş kırıklığına uğrattı. Oysa bunca çaba sonunda evrenin büyük gizlerine erişen bir avuç ayrıcalıklı insan arasına katılabileceğimi sanıyordum. Tibetli bilgelerin gizli yönetimlerinin insanlar arasında çekiciliğin olmadığı yerlerde aşkı depreştiren sihirli yiyeceklerin, cennetin kapılarının birden açılıverdiği ayinlerin varlığını keşfedeceğimi sanıyordum. Ama Petrus tam tersini söylüyor. Ona kalırsa kimse ayrıcalıklı değil. Petrus'a göre kendi kendilerine "Burada ne arıyorum?" diye sormak yerine yüreklerindeki coşkuyu uyandırmak için ellerinden geleni yapmaya karar verenler seçilmiş kişiler. Bizi cennetin kapılarında bekleyen, sevgiyi prizlendiren, bizi Tanrı'ya götüren seçim de bu coşkulu uğraşın bir parçası. Bizi kutsal ruhla buluşturan, kutsal metinlerin yüzlerce binlerce kez okunması değil, bu coşkunun ta kendisi. Bu coşku hayatın bir mucize olduğuna ve mucizelerin gerçekleştiğine inanma isteğiyle aynı şey. Gizli ayinler ya da kutsama törenleri değil. Sonuçta insanı insan kılan, varoluşun gizemi konusunda durmadan geliştirdiği kuramlar değil, yazgısını yerine getirmeye karar vermesi. Ve buradayım işte. Beni Santiago de Compostela'ya ulaştıracak yolun yarısından çoğunu aşmış bulunuyorum. Şu anda Leon'da çok geride kalmış görünen 1986 yılının o öğleden sonrasında bu yaşamış olduklarım konusunda 6-7 ay sonra bir kitap yazacağımdan Santiago adında bir çobanın ruhumun derinliklerinde bir hazine aradığından, Veronica adlı bir kadının intihar etmek üzere birkaç hap yutmaya hazırlandığından, Pilar'ın Piedra Irmağı kıyısında ağlayarak günlüğünü yazacağından habersizim. Tek bildiğim gergin ve tedirgin olduğum. Bir de Petrus'la sohbet etmenin olanaksızlığı. Çünkü yapmakta olduğum işi daha fazla sürdüremeyeceğimi fark ediyorum. Ay sonları elime geçecek büyük paralardan, belirli bir ruhsal dinginlikten, iyi bildiğim, kimi tekniklerinde ustalaştığım bir meslekten vazgeçeceğim. Değişmeye, rüyamın peşinden gitmeye ihtiyacım var. Bana çocuksu, gülünesi, gerçekleşmesi olanaksız gibi görünen bir rüya bu. Gizliden gizliye hep arzuladığım ama yapmaya bir türlü cesaret edemediğim bir şey yapmak, bir yazar olmak. Petrus kahvesiyle maden suyunu bitirdikten sonra hesabı ödememi istiyor. Bir an önce yola koyulmamız gerektiğini söylüyor. Bir sonraki kent birkaç kilometre ileride. İnsanlar gezinip sohbet etmeye, orta yaşlı iki hacıya gözlerinin ucuyla bakarak dünyanın yitip gitmiş bir geçmişi her an yeniden yaşamaya hazır, garip insanlarla dolu olduğunu düşünmeye devam ediyorlar. Haccı gerçekleştirdiğim yıl Santiago yolunu yalnızca 400 kişi yürümüştü. Resmi olmayan istatistiklere göre 1999 yılında metinde söze edilen barın önünden günde 400 kişi geçmiştir. Vakit akşam üstüne yaklaştığından sıcaklık yaklaşık 27 derece olsa gerek ve ben kim bilir kaçıncı kez burada ne aradığımı soruyorum kendi kendime. Değişmek mi istiyordum? Sanmam ama bu yol sonuçta değiştiriyor beni. Gizemleri keşfetmek mi istiyordum? Sanırım ama bu yol bana ortada gizem falan olmadığını ve tıpkı Hazreti İsa'nın dediği gibi ortaya çıkarılmayı gerektiren herhangi bir giz olmadığını öğretiyor. Sonuçta her şey beklediğimin tam tersi bir biçimde gerçekleşiyor. Yerimizden kalkıp konuşmadan yürümeye başlıyoruz. Ben düşüncelere dalmışım, kararsızlıklarımla baş başayım. Öyle sanıyorum ki Petrus da Milano'daki işini düşünüyor. Onun burada olmasının nedeni gelenekleri gereği bir tür zorunluluk duyması. Ama o da bu yolun bir an önce bitmesini, sevdiği işe dönebilmeyi umuyor olsa gerek. Bütün bir akşamüstü hiçbir şey konuşmadan yürüyoruz. Cep telefonları, fakslar, elektronik postalar henüz ortada yok. Zorunlu birlikteliğimizin ortasında yapayalnızız. Santiago de Compostela ileride bir yerlerdi. Yürümekte olduğumuz yolun beni yalnızca bu kente değil, dünyanın birçok başka kentine de götürmekte olduğu aklıma bile gelmiyor. Leon Ovası'ndaki şu akşamüstü, ikimiz de neredeyse 10 yıl sonra Petrus'un kenti Milano'ya Simyacı adlı bir kitapla varacağımdan habersiziz. Kim bilir kaç kez hayalini kurduğum ve kim bilir kaç kez yatsıdığım yazgıma doğru yol almaktayım. 2001 yılının Haziran ayında bir akşamüstü oturmakta olduğum bir bahçeye doğru yol almaktayım. Önümde bir kahve, bir maden suyu ve Elizabetta'nın Hac'ın İtalyanca basımı için benden bir ön söz rica ettiği mektubu. Yeniden doğuşumun hikayesinin Petrus'un doğduğu ülkede yayımlandığını görmek üzere yol almaktayım. Paulo Coelho, San Martin, Ocak 2006. Çeviren Emrah İmre. Ya Rab, işte burada iki kılıç var dediler. O da onlara yeter dedi. Kitab-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Luka 22-38. Hac. Öndeyiş. Şimdi Ram'ın kutsal yüzü önünde ellerinle hayat sözcüğüne dokunmalı ve tüm dünyada o sözcüğün tanığı olman için gereken gücü edinmelisin. Usta hala kınında duran yeni kılıcımı havaya kaldırdı. Açık havada yakılan ateşin alevleri çatırdıyordu. Törenin sürmesi gerektiğini gösteren hayırlı bir işaretti bu. Diz çöktüm ve ellerimle toprağa kazmaya başladım. 2 Ocak 1986 gecesiydi. Brezilya'da Agulhas Negras, Kara İğneler diye bilinen kayalığın yakınlarında, Serra do Mar'ın yüksek doruklarından birinde Itatia'daydık. Ustamla bana, karım, müritlerimden biri, yöreden bir rehber ve dünyanın dört bir yanındaki batıni tarikatlardan oluşan büyük kardeşlik topluluğunun, gelenek diye bilinen kardeşlik topluluğunun bir temsilcisi eşlik ediyordu. Beşimiz ve neler olacağı kendisine söylenmiş olan rehber, Ram tarikatının ustası olarak kutsanacağım törene katılıyorduk. Çamurun içinde düzgün, geniş bir çukur kazdım. Büyük bir ağır başlılıkla ellerimi toprağa koydum ve törensel sözleri söyledim. Karım yanıma gelerek, 10 yıldan fazla bir zamandır kullandığım, yüzlerce tılsımı gerçekleştirirken büyük yardımını gördüğüm kılıcı bana uzattı. Kılıcı kazdığım çukura yerleştirdim, çamurla örtüp üstünü düzelttim. Bunu yaparken geçirdiğim onca sınavı, tüm öğrendiklerimi ve sırf o eski ve dost kılıç sayesinde gerçekleştirebildiğim tuhaf olayları geçirdim aklımdan. Artık toprak tarafından yutulacaktı. Demir ağzı ve tahta kavzası toprağa geri dönecek, gücünü almış olduğu kaynağı besleyecekti. Usta yanıma geldi, yeni kılıcımı eski kılıcımın mezarını örten toprağın üstüne bıraktı. Hep birlikte kollarımızı iki yana açtık. Usta gücünü kullanarak bizi kuşatan tuhaf bir ışık yarattı. Işık aydınlatmıyordu ama açık seçik görülebiliyor ve oradakileri ateşten vuran sarımtırak renkten farklı bir renge büründürüyordu. Usta biraz sonra kendi kılıcını çekti, omuzlarıma ve alnıma dokundurarak dedi ki, ''Seni Ram gücü ve aşkıyla tarikatın ustası ve şövalyesi kılıyorum, şimdi ve tüm hayatın boyunca.'' Ruh sağlamlığının reisi, aşkla tapınmanın ağası, merhametin meisi, regnumun reisi, agnumun ağası, mundinin meisi. Regnum, krallık, hükümdarlık, egemenlik. Agnum, kuzu, Hazreti İsa'nın simgesi anlamında. Mundi, evrenler, dünyalar ya da insanlık, beşeriyet. Kılıcın uzun süre kınında kalmasın ki paslanmasın ve kılıcını çektiğinde bir iyilik yapmadan, yeni bir yol açmadan ya da bir düşmanın kanını tatmadan asla kınına girmesin. Kılıcının ucuyla alnımı usulca çizdi. O andan sonra artık benden suskun kalmam istenmedi. Artık ne güçlerimi gizlemek ne de gelenek yolunda gerçekleştirmeyi öğrendiğim mucizeleri gizli tutmak zorundaydım. O andan başlayarak bir müneccimdim artık. Sağlam çelik ve ahşaptan yapılmış siyah kınlı, kızıl kara kabzalı yeni kılıcımı almak için uzandım. Tam kabzasından tutup kaldırıyordum ki, usta fırladığı gibi var gücüyle parmaklarıma bastı. Çığlık atarak bıraktım kılıcı. Şaşkınlıkla ustaya baktım. O garip ışık yok olmuştu. Ateşin alevleriyle büyüyen yüzü hayaleti andıran bir görünüme bürünmüştü. Donuk gözlerle bana baktıktan sonra karımı çağırdı ve işitemediğim bir şeyler söyleyerek kılıcı ona verdi. Sonra bana dönüp çek elini dedi. Elin seni yanılttı. Tarikat yolu seçkin bir azınlık için değildir. Herkesin yoludur. Sahip olduğunu sandığın gücün bir değeri yok çünkü herkesçe paylaşılan bir güç o. Kılıcı geri çevirmen gerekirdi. Eğer geri çevirseydin kılıç sana verilecekti. Çünkü yüreğinin temiz olduğunu göstermiş olacaktın. Ama korktuğun başıma geldi. En can alıcı anda sen deleyip düştün. Hırsın yüzünden artık kılıcını yeniden aramak zorundasın. Gururunun yüzünden onu sıradan insanların arasında araman gerekecek. Mucizelerin büyüsüne kapıldığın için sana cömertçe verilmek üzere olan şeyi yeniden ele geçirmek amacıyla uğraş vermen gerekecek. Sanki yer ayaklarımın altından çekiliyordu. Oracağa diz çöktüm, sersem gibiydim. Toprağa verdiğim eski kılıcımı geri alamazdım. Yeni kılıç da bana verilmediğinden artık güçsüz ve savunmasız, yeni baştan onun peşine düşmeliydim. Göksel kutsanma günümde ustamın buyurganlığı beni dünyaya geri döndürmüştü. Rehber ateşi söndürdü, karım yerden kalkmama yardım etti, yeni kılıç karımın ellerindeydi. Ama geleneğin kurallarına göre ustamın izni olmadan ona dokunamazdım. Rehberin fenerinin ışığında sessizce ormandan geçerek arabaların durduğu dar çamurlu yola indik. Kimse hoşça kal demedi. Karım kılıcı arabanın bagajına koyup motoru çalıştırdı. Arabayı yoldaki tümsek ve çukurlar arasından dikkatle sürerken uzun süre hiç konuşmadık. Sonra beni yüreklendirmeye çalışarak merak etme dedi. Kılıcı geri alacağından eminim. Ustanın ona ne dediğini sordum. Üç şey söyledi bana. Birincisi, yukarıları sandığımdan soğukmuş. Keşke yanıma sıcak tutacak bir şey alsaydım dedi. İkincisi, orada olanlara hiç şaşırmadığını, daha önce aynı durumun senin vardığın noktaya varan başkalarında da birçok kez görüldüğünü söyledi. Üçüncüsü, kılıcının seni doğru zamanda, doğru günde, geçmen gereken yolun bir yerinde bekleyeceğini söyledi. Ama ne günü biliyorum ne de zamanı. Bana yalnızca kılıcı nereye gizleyeceğimi söyledi. Heyecan içinde, peki hangi yoldan söz ediyordu ki diye sordum. Doğrusu pek açık seçik anlatmadı. Yalnızca İspanya haritasında Santiago yolu diye bilinen bir ortaçağ yoluna bakman gerektiğini söyledi. Varış. Gümrük memuru karımın yanında getirdiği kılıcı uzun uzadıya inceledikten sonra onu ne yapacağımızı sordu. Ben de kılıcı müzayedede satmak istediğimizi, o yüzden değer biçmesi için bir dostumuza göstereceğimizi söyledim. Yalan işe yaradı. Gümrük memuru ülkeye kılıçla Bajadas Havalimanı'ndan girdiğimizi bildiren yazılı bir belge verdi bize ve ülkeden kılıçla ayrılmaya kalktığımızda bir sorunla karşılaşırsak belgeyi gümrük görevlilerine göstermemizin yeterli olacağını söyledi. Kiralık araba servisine uğrayıp araçlarımızı seçtik. Arabaların belgelerini de aldıktan sonra ayrı yönlere doğru yola çıkmadan havalimanı restoranında bir şeyler atıştırdık. Hem uçuş korkusundan hem de vardığımızda neler olacağını düşünüp durduğumuz için uçakta bütün gece uyumamıştık. Şimdi de heyecandan uykumuz kaçmıştı. Karım kim bilir kaçıncı kez merak edecek bir şey yok dedi. Sen Fransa'ya gideceksin. Saint-Jean-Pied-de-Port'ta Madame Lourdes'u bulacaksın. Madame Lourdes sana Santiago yolu boyunca rehberlik edecek biriyle buluşturacak seni. Ben de kim bilir kaçıncı kez ya sen diye sordum ne yanıt vereceğini bile bile. Ben gitmem gereken yere gidiyorum. Bana emanet edileni oraya bırakacağım. Sonra birkaç gün Madrid'de kalıp Brezilya'ya döneceğim. Dert etme, işleri yürütebilirim. Konuyu kapatmaya çalışarak ondan kuşkum yok diye yanıtladım. Brezilya'da ardımda bıraktığım işler beni fazlasıyla kaygılandırıyordu. Agulhas Negras'taki olayı izleyen 15 günde Santiago yoluyla ilgili bilmem gereken her şeyi öğrenmiştim. Ama her şeyi ardımda bırakıp yola çıkmaya karar verene kadar 7 ay akla karayı seçmiştim. Bir sabah karım artık vaktin yaklaştığını, kararımı vermezsem gelenek yolunu da Ram tarikatını da unutmam gerekeceğini söyleyince aklım başıma gelmişti. Ona ustamın bana yerine getirilmesi olanaksız bir görev verdiğini, işimi gücümü bir kalemde silip atamayacağımı anlatmıştım. Karım gülümseyerek boş yere bin dereden su getirdiğimi, 7 ay boyunca her gün sabahtan akşama kadar gideyim mi gitmeyeyim mi diye arpacı kumrusu gibi düşünmekten başka bir şey yapmadığımı söylemiş, sonra da uçuş tarihleri çoktan belirlenmiş 2 uçak biletini uzatıvermişti. İşte şimdi havalimanı restoranındaydık. Senin kararınla buradayız dedim somurtarak. Kılıcıma arama kararını başka birine bıraktım ya, bu işin yürüyeceğinden bile emin değilim. Karım saçmalamaya başlayacaksak vedalaşıp yolumuza gitmemizin daha iyi olacağını söyledi. Sen hayatında hiçbir zaman önemli bir kararını başka birine bırakmadın. Hadi gidelim, geç oluyor. Kalkıp bavulunu aldı, park yerine doğru yürümeye başladı. Onu durdurmadım. Oturduğum yerden kılıcımı acemice taşıyışını izliyordum. Her an koltuğunun altından kayıp düşecekmiş gibiydi. Birden durdu, dönüp masaya geldi, umarsızca öptü beni. Tek bir söz etmeden bir süre yüzüme baktı. İşte o zaman birden artık gerçekten İspanya'da olduğumu ve geri dönüş olmadığını kavradım. Başarısızlığa uğramam için birçok neden olduğunu bilmeme karşın ilk adımı atmıştım. Ona olan tüm aşkımı o anda aktarmak istercesine tutkuyla kucakladım karımı. Ve o kollarımdayken inandığım her şeye ve herkese dua ettim. Tanrı'dan karıma kılıcımla dönmemi sağlayacak gücü vermesini diledim. Karım gittikten sonra yan masadan çok güzel bir kılıçta değil mi diye bir kadın sesi geldi. Adamın biri dert etmeyin dedi. Size onun aynısını alabilirim. İspanya'daki turistik mağazalarda binlercesi satılıyor. Bir saat kadar yol aldıktan sonra bir gece öncenin yorgunluğu bastırdı. Ağustos sıcağı öyle yakıcıydı ki açık yolda olmama karşın araba su kaynatmaya başlamıştı. Yol tabelalarında sit alanı olduğu belirtilen küçük bir kasabada durmaya karar verdim. Kasabaya giden dik yolu tırmanırken Santiago yolu hakkında öğrenmiş olduğum her şeyi gözden geçirmeye başladım. İslamiyet, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç edişi gibi tüm inananların ömürlerinde en az bir kez Kabe'yi ziyaret etmelerini gerektirir ya, Hristiyanlar da 1000 yılda 3 yolu kutsal sayıyorlardı. Bu yolları aşanların kutsandığına ve günahlarının bağışlandığına inanılıyordu. 1. yol Aziz Petrus'un Roma'daki mezarına giden yoldu. Bu yola gidenlere gezginler deniyordu ve bunlar haçı simgeleri kabul ediyorlardı. 2. yol Hazreti İsa'nın Kudüs'teki kutsal kabrine giden yoldu. Bu yola gidenler Hazreti İsa Kudüs'e girdiğinde palmiye dallarıyla karşılandığından palmiye dallarının simgeleri sayarlardı. O yüzden onlara palmistler denmişti. Bir de Havari Santiago'nun İngilizce'de St. James, Fransızca'da Jacques, İtalyanca'da Giacomo, Latince'de Jacob mezarına giden 3. bir yol vardı. Santiago, İber Yarımadası'nda bir çobanın bir gece bir tarlanın üstünde parlak bir yıldız gördüğü yere gömülmüştü. Söylenceye göre yalnızca Santiago değil, Hazreti İsa'nın ölümünden hemen sonra Bakire Meryem de oraya gitmiş, İncil'in müjdesini taşıyarak insanlara din değiştirmeyi öğütlemişti. Gel zaman git zaman Compostela Yıldız Tarlası adı verilen bu yerde kurulan kenti Hristiyan dünyasının dört bir yanından insanlar ziyaret etmeye başlamışlardı. Hacı denen bu ziyaretçilerin simgesi deniz kabuğuydu. Bu kentin ününün doruğuna eriştiği 14. yüzyıl boyunca saman yoluna hacılar geceleri yollarına bu takım yıldızına bakarak buldukları için 3. yola böyle de deniyordu. Her yıl Avrupa'nın dört yanından 1 milyondan fazla insan akın etmişti. Bugün bile mistikler, sofular ve araştırmacılar Fransa'nın Saint-Jean-Pied-de-Port kenti ile İspanya'daki Santiago de Compostela Katedrali arasındaki 700 kilometrelik yolu yayan gidiyorlar. Santiago yolu Fransa tarafında Puerto de la Reina adındaki İspanyol kentinde birleşen çeşitli yollardan oluşuyordu. Saint-Jean-Pied-de-Port kenti bu 3 yoldan birinin üstündedir. Bu tek yol olmadığı gibi en önemli yolda değildir. Hacıların bugün izledikleri yolla Orta Çağ'da Charles Magne, Assisi'li Aziz Francesco, Kastilya Kraliçesi Isabella ve son olarak da Papa 23. Johannes'in geçtikleri yolun aynı yolu olduğunu biliyorsak, bunu 1123 yılında Compostela'ya kadar yürümüş olan Fransız rahip Aymeric Picot'a borçluyuz.